Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özdağ ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Zaman zaman yaptığım üzere yine bir otomobil videosu yapacağım ve konumuz Volkswagen'in Avrupa için geliştirmiş olduğu, dolayısıyla ülkemize de gelecek olan 2020 model makyajlanmış Passat olacak. Passat önemli çünkü D segmentinin en popüler modellerinden birisi olduğu gibi Volkswagen'in Golf'tan sonra en çok sattığı ikinci otomobil, aynı zamanda tüm zamanlarında en çok satan 10 otomobilinden bir tanesi. Yani kısacası hem Volkswagen için, hem D segmenti için, hem de tüm otomobil endüstrisi için gerçekten önemli bir model. Şimdi bunların hepsinden bahsedeceğim ama Volkswagen'in bu modeli geliştirirken nasıl bir motivasyona sahip olduğunu anlayabilmek için 2018 rakamlarına göz atmak gerekiyor. Dilerseniz biraz bunlardan bahsedeyim. Çünkü 2018 geneline bakıldığı zaman Volkswagen kendi rekorunu kırmış ve 1000'lik bir artışla dünya genelinde 6.245.000 adede yakın bir otomobil sevkiyatı gerçekleştirmiş. Gerçekten önemli bir rakam. Ama ülke ülkeye de kıta kıta bunların dağılımına bakıldığı zaman Volkswagen'in başarılı olduğu yerler var, beklediğini bulamadığı yerler var. Örneğin Avrupa'da, yani ana vatanı diyebileceğimiz coğrafyada Volkswagen satışları artmış. Burada herhangi bir sorun görünmüyor. Tabii Avrupa'nın bir parçası olarak Türkiye'ye bakıldığı zaman 2018'de dövizdeki dalgalanma, özellikle doların güçlenmesine bağlı olarak pek çok marka ve modelde olduğu üzere Volkswagen tarafında da bir gerileme durumu söz konusu. Hatta %'ye vurduğumuz zaman çift taneli bir gerilemeden bahsedebiliriz. Ama aynı zamanda örneğin Kuzey Amerika'ya bakıldığı zaman da yine durumun çok çok iyi olduğunu söyleyemeyiz belki, ama Güney Amerika'ya geçildiği zaman özellikle Brezilya faktörüyle Volkswagen'in keyifli olduğunu söyleyebilirim. Doğuya doğru geldiğimiz zaman, Asya Pasifik bölgesine geldiğimiz zaman tabii ki Çin kritik öneme sahip, dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ülkesi anlamında pazar potansiyelinin çok yüksek olduğunu zaten söylemeye gerek yok sanırım ve Volkswagen burada kan kaybetmiş arkadaşlar ki Çin'de bir ekonomik daralma var. Ekonomi büyümüyor. Dolayısıyla örneğin geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasında duruma bakacak olursak eğer Apple'da ve Samsung tarafında pazar performansının gerisinde bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü ana dinamolardan birisi diyebileceğimiz, özellikle Apple tarafı için kritik öneme sahip olan Çin pazarındaki daralma, satışların büyümemesi ortaya böyle bir tablo çıkardı. Bunun otomobil tarafındaki yansımasına bakıldığı zamansa Çin'de son 20 yılda ilk defa 2018'de arkadaşlar otomobil satışları düşmüş. Bunun Volkswagen'e yansımasına bakıldığı zamansa şöyle bir tablo var. Volkswagen bir Alman markası ama Çin'in en popüler otomobil markası Volkswagen arkadaşlar. Çin'de Volkswagen'in tek seferde en fazla otomobil sattığı ülke durumunda. Tabi bunların hiçbirisi tesadüf değil. Çünkü Volkswagen'in stratejik bir işbirliği, yerel iş ortaklığı aslında Çin'deki hızlı büyümesinin temel dinamiklerinden birisi. Niye? Çünkü Çin'in en büyük otomobil markası, arkasında devlet desteği bulunan SAIC Motors arkadaşlar, ki sadece Volkswagen'le değil General Motors'la, Iveco'yla ve bazı başka markalarla da işbirliği var ve işte bu birlikteliğin yarattığı sinerji Volkswagen'i bugün Çin'in en popüler markası haline getirmiş durumda. Ama ekonomideki daralma ve durgunluk tabii ki Volkswagen'i de etkilemiş durumda. Geçtiğimiz sene içerisinde Çin için 8-9 model piyasaya sürmüşler ki 2018'in model gamına bakıldığı zaman Volkswagen sanki yavaş yavaş Çin pazarında SUV ağırlıklı bir marka olmaya doğru gidiyor şeklinde yorumda da bulunabiliriz, ama 2018'e bakarak bunu konuşmak da çok doğru olmaz. 2019 ve 2020 göstergeleri de Volkswagen'in nereye gittiğini anlayabilmemiz adına bence yardımcı unsurlar, doneler olacak. Bunlar çerçevesinde Passat'a geri dönecek olursak ya, geçtiğimiz 3-4 ay Passat için oldukça hareketliydi. Niye? Önce Çin versiyonunu gördük, sonra Kuzey Amerika versiyonunu gördük. Şimdi ise ülkemize de gelecek olan Avrupa versiyonundan bahsediyoruz. Her üçünü yan yana getirdiğimiz zaman benim en çok hoşuma giden Çin versiyonu oldu. Çin'de bir önceki versiyona kıyaslandığında MQB platformuna geçildiğini görüyoruz. Aracın boyunun arttığını görmekteyiz. Dış tasarıma bakıldığı zaman, özellikle ön yüzden bakıldığı zaman Arteon ve yeni Touareg'den göz aşinalığı yakaladığımız bazı tasarım ögelerinin daha yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz. İç tarafa bakıldığı zaman yine Volkswagen'in modern tasarım anlayışına izler olduğunu görüyoruz ve genel anlamda gerçekten araç oldukça iyi görünüyor. Tabii ülkelere bağlı olarak araçlarda kullanılan malzeme kalitesi, materyal ve içlikte değişiklik olabiliyor. Sonucunda Çin'deki versiyonu kullanma, deneme ya da bilme şansım olmadığı için yorum yapamam, ama tasarım olarak bence en güzel görünen o. Kuzey Amerika versiyonuna bakıldığı zaman ön tasarım itibariyle evet Touareg ve Arteon'dan tasarım izleri taşıyor, ama iç tasarıma bakıldığı zaman rekabetçi olamayacak gibi görünüyor. Avrupa'ya gelindiği zamansa tuhaf bir durum söz konusu. Avrupa'da 2020 model makyajlanmış Passat aslında Selefi'nden çok da farklı görünmüyor. Aradaki tasarım farkını anlayabilmek için ya otomobil tutkunu olup detayları iyi yakalayabilmek gerekiyor ya da gerçekten otomobile hakim olmak gerekiyor. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü bak, aracı önden bakıldığı zaman tamponda güncelleme var, ızgaralar gözden geçirilmiş ve far grubu, aydınlatma grubu, teknolojik olarak da yenilikler var, anlatacağım. Ama genel silüet Selefi diyebileceğimiz Passat'la büyük oranda benzerlik gösteriyor. Yani yapılan dokunuşlar, yapılan estetik güncellemeler bence aracın ön tasarımını daha agresif ve göze daha hoş gelen bir şekilde büründürmüş. Bunu göz ardı edemeyiz belki, ama Selefi'nden çok da farklı görünmediğini de konuşmak gerekiyor. Bir endüstriyel tasarım sözü vardır. Ferdinand Porsche'nin kullandığı bir sözdür bu. Olan bir şeyin yenisini yapmak, tamamıyla yeniden yapmak daha kolay ama olan bir şeyi geliştirmek daha zordur der kendisi, ki Porsche'nin modellerine bakıldığı zaman tüm 911 ailesi geçmişten günümüze birbirine benzeyen bir forma sahip. Ama tabii bu günümüz otomobil dünyasında her segmentte, her fiyat grubunda, her ülke için çalışabilecek bir strateji mi? Bunu zaman gösterecek. Aracın arkasına bakıldığı zaman burada da bir takım güncellemeler haberler var. Yine aydınlatma grubu hem grafik olarak gözden geçirilmiş hem de led yapısında bir düzenleme durumu söz konusu. Passat yazısı biraz daha farklı bir kimliğe bürünmüş. Daha Arteon'vari bir aralarda boşluk olan yazı tipi olduğunu söyleyebilirim. Yani detaycılar aracın arkasından bakıldığı zaman da kozmetik olarak güncellenmiş versiyonu olduğunu kolayca anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama genel pakete baktığımız zaman evet yeni jant seçenekleri de var. 19 inçe kadar farklı jantlar görebiliyoruz. Alacağınız pakete bağlı olarak değişik jant seçenekleri karşınıza çıkabilecek. Aslında yayınlanan görsellerin pek çoğunda Arlan yani performans paketli araçları görüyoruz ama genel anlamda bakıldığında dış tasarım olarak çok büyük farklar olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence insanlık içinde küçük, Volkswagen içinde küçük güncellemeler bunlar ama topyekun bakıldığı zaman özellikle Arlan görsellerde aracın çok daha hoş göründüğünü itiraf etmem gerekiyor. Bence önden bakıldığı zaman daha keskin hatlara sahip fakat Çin versiyonu sanki daha güzel görünüyor gibi. Tabii tasarım çok öznel bir kriter. Tasarım çok matematiksel sağlaması yapılabilen konulardan birisi değil. Dolayısıyla benim beğendiğim siz beğenmeyebilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İçeri geçelim isterseniz. İç tarafta da bazı güncellemeler var. Tasarım olarak iç taraftaki ya mevcut Passat'ın içine bindiyseniz arkadaşlar sizin de kolayca aslında fark edebileceğiniz detaylar bunlar. Nedir? Birincisi direksiyon güncellenmiş durumda. Artık Touareg'den gördüğümüz direksiyonun bir versiyonunu görmekteyiz. Aynı zamanda Passat'larda orta tarafta orta konsolun üst kısmındaki Passat saati gitmiş. Yani sadece Passat yazısı gelmiş. Niye böyle bir şey yapmışlar? Gerçekten anlaması zor. Oraya en azından belki daha işlevsel bir şey koyulabilirdi Passat yazısı yazmak yerine ama sanki son dakika verilmiş bir karar gibi görünüyor. Trimler güncellenmiş durumda. Bitişler ve hassas noktalarda sanki iyileştirmeler var gibi görünüyor. Ama tabii ki İç kısımdaki en büyük güncelleme dijital göstergede ve bilgi eğlence sisteminde. Dijital göstergelere bakıldığı zaman 11.7 inçlik bir enstrüman paneline sahip olduğunu görmekteyiz. Artık aracın tüm verilerini, anlık tüm verileri dijital çerçevede takip edebileceğiz. Burada aynı zamanda hem piksel yönlendirme parlaklık geliştirilmiş, tüm parlaklık seviyesi gerçekten önemli çünkü seyahat halinde güneşin düşme açısına bağlı olarak o ekranın zaman zaman düşük parlaklık, düşük kontrast ve yansıma yapan bir ekran gibi yorumlarsak eğer istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yani ben bir takım sürüş verilerini takip etmek istediğim zaman araç hareket halindeyken görme zorluğu yaşarsam sıkıntı olabilir ama bu tarafta belli güncellemeler var. Dediğim gibi piksel yoğunluğun arttırılmasına bağlı olarak artık daha keskin bir ekran var ve parlaklığı arttırıldığı için de farklı ışık koşullarında görüş daha kolay olacak gibi görünüyor. Tabii orta konsolda büyük bir ekranımız var. Ekranın büyüklüğü opsiyonel. Niye opsiyonel? Alacağınız pakete ya da tercihe bağlı olarak burada 6.5 inç, 8 inç ya da 9.2 inçlik ekran seçenekleri olacak. Yani en büyük ekran alırsanız eğer aşağı yukarı bir iPad boyutunda ekranınız olacak. 9.7 inç olduğunu düşünürsek iPad ekranının. Bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Ekranın boyutunun büyümesi dışında buradaki tüm arayüz ve yazılım mimarisi elinden geçirilmiş durumda artık 3 farklı tema var. Buradaki kontrol ekranı ve menüleri özelleştirebileceksiniz ve kullanımın daha kolaylaştırıldığı söyleniyor. Açıkçası orada bir tablet vari deneyim yaşanması bence kritik öneme sahip. Çünkü bazı otomobillerdeki bilgi eğlence ekranlarında menüler arasında geçişlerde bildiğiniz bastırmanız ve beklemeniz gerekebiliyor ama bu hoş bir durum değil. Eğer böyle bir anlayışla yeni nesil bir bilgi eğlence sistemi yapacaksanız bence tablet gibi çalışabilmeli. Yani menüler yağ gibi akmalı. Bastığınız zaman uygulamalar hızlı bir şekilde ekrana gelebilmeli diye düşünüyorum. Araçta entegre sim özelliği var. Yani standart olarak aracın içerisine takılı bir sim kartla alınabilecek. Böyle bir özelliğin olduğu Passat'larda artık bulut sistemleri servislere bağlanabilecek bir takım uygulamaları çekebilecek ve kendi içerisinde bazı bilgi eğlence güncellemelerini yapabilecek. Yani daha teknoloji dostu bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sesli komut var. Hey Volkswagen diyerek aracın sesli komut sistemi ile bir takım özelliklerini açabilecek ya da ayarlayabileceksiniz. Bazı başka otomobillerde de son dönemde sıkça gördüğümüz özelliklerden bir tanesi. Örneğin Mercedes'in yeni A serisinde de yine bu özellik en çok vurgulanan özelliklerden bir tanesi olmuştu. Bu arada aracın bir önemli özelliği daha var. Teknoloji tutkunlarını ilgilendiren kablosuz Apple CarPlay özelliğine sahip. Dolayısıyla eğer bir iPhone kullanıyorsanız uyumlu, iPhone'daki ana ekranınızı aracın orta konsoldaki bilgi eğlence ekranı kablosuz olarak yansıtabileceksiniz. Dolayısıyla telefonun temel özelliklerini, örneğin Apple haritalar uygulamasını, örneğin Spotify ve bazı başka uygulamaları, bazı başka özellikleri kablosuz olarak oraya yansıtıp kullanabileceksiniz. Bu da teknoloji tutkunları için güzel detaylardan bir tanesi. Yani aracın teknoloji ekranı, orta konsoldaki ekran artık daha sezgisel çalışıyor. Daha teknolojik ve sesli komutada yanıt verebiliyor. Tabii denemediğim için henüz hani şöyle çalışıyordur, böyle çalışamıyordur tarzına bir yorum yapmak için erken ama full paket alır, tüm opsiyonları alırsanız karşınıza çıkacak 9.2 inç boyutundaki ekran artık çok daha teknolojik olacak. Bunu ifade etmem gerekiyor. Hazır teknolojiden bahsetmişken bence sürüşe yardımcı olabilecek teknolojilerden biraz bahsedelim. Çünkü aracın en büyük yenilik alanı o taraf gibi görünüyor. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü Volkswagen'in artık IQ Drive adını verdiği yeni bir anlayış var. Bu anlayış çerçevesinde tüm ADAS sistemleri, ADAS dediğimizde Advanced Driver Assistance Systems yani gelişmiş sürücüye yardım sistemleri arkadaşlar. Bunların hepsini artık IQ Drive platformu kapsamında Volkswagen topluyor ve aracın durumuna, modeline, sınıfına, fiyat aralığına bağlı olarak bu teknolojilerin bir kısmı bazılarında olacak. Tamam bazı modellerde olacak ya da isteğe bağlı olarak tamamını alabileceksiniz. Peki 2020 model makyaj yapmış Passat bu seviyede bizlere neler sunuyor? Şimdi Volkswagen'in altını çizdiği konulardan birisi Level 2 otonom sürüş özelliği. Level 2 dedim, seviye 2 ya da sınıf 2 otonom sürüş özelliği. Şimdi otonom araçlardan bahsederken 6 ya da bakış açısına bağlı olarak 7 farklı sınıftan bahsediyoruz. Sınıf 0, sınıf 1, sınıf 2, bazı değerlendirmelerde sınıf 2 plus, sınıf 3, sınıf 4 ve sınıf 5. Şu anda yollarda giden en gelişmiş otomobiller bu çerçevede sınıf 3'ü temsil ediyor. Örneğin Audi A8 gibi, örneğin Tesla'nın Model S'i gibi araçları sınıf 3 çerçevesinde değerlendirebiliriz. Yollarda giden araçların çok büyük bir kısmı sınıf 0. Yani gelişmiş sürücüye yardım sistemlerine sahip değil. Yollarda giden araçların, yeni nesil araçların bir kısmı bu sistemlerin bir kısmına sahip ve onların da çok büyük bir kısmı aslında Level 1 dediğimiz sınıf 1 araç kategorisine giriyor. Sınıf 1 demek ne anlama geliyor? Şimdi yeni Passat'ta da şu anki versiyonda olmayan bazı sürüş sistemleri var. Nedir bunlar? İşte acil durum direksiyon asistanım, sezgisel hız sabitleyicim, acil durum fren sistemi ve şeritte kalma sistemi gibi takım teknolojilerden bahsedebiliriz. Özellikle sezgisel hız sabitleyici önemli. Ondan birazdan daha detaylı bahsedeceğim ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Seviye 1 otonom araçlarda bu sistemlerin bir kısmı olabiliyor. Yani şerit takip sistemi, acil durum fren sistemi ya da belki direksiyon tepki sistemi gibi. Ama bunlardan sadece bir tanesi gerçek zamanlı olarak devreye girebiliyor. Seviye 2 araçlara gelindiği zamansa bunlardan birden fazlasını aynı anda kullanabilmek pekala mümkün. Dolayısıyla araç uygun koşullarda, belli kondisyonlarda ve senaryolarda eller serbest kullanıma izin verebiliyor arkadaşlar. Ama seviye 2 otonom araçlarda da sürücünün sürekli ayık, uyanık ve arabayı kullanıyor gibi reaksiyon verebilecek durumda olması gerekiyor. Yani o hayal ettiğimiz araç kendi kendine giderken kahvemi içer, gazetemi okurum konsepti sınıf 2 değil arkadaşlar. Hatta sınıf 3 bile sayılmayabilir ama sınıf 2 hiç değil. Passat belli koşullarda şunu yapabiliyor. Kullanıcının tepki veremediği durumlarda yayalara karşı ya da arabalara karşı olabilecek kaza anı için direksiyon tepkisi ya da fren tepkisi gösterebiliyor. İşte bunların birden fazlasını aynı anda yapabilen araçlar genelde seviye 2 araç sınıfına giriyor ve şöyle bir güzel durum söz konusu. Avrupa Birliği tarafında yapılan regülasyon güncellemelerine bağlı olarak artık araçların çarpışma testlerinde 4 ya da 5 yıldız alabilmesi için bu teknolojilerin önemli bir kısmının standart donanım paketine sunması gerekecek. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde yollarda göreceğimiz pek çok otomobilde şu an Passat'la gördüğümüz bu özellikler standart olarak gelecek. Yoksa o 4 ya da 5 yıldızı çarpışma testlerinde almaları mümkün olmayacak arkadaşlar. Peki Volkswagen'in sahip olduğu 2020 Passat'taki sezgisel hız sabitleyicisi ne anlama geliyor? Aslına bakılırsa bu otomobilin tüm hikayesindeki en güçlü mesaj burada saklı. Çünkü Volkswagen diyor ki kısmi otonom sürüş çerçevesinde yeni Passat kendi sınıfında 210 km/saate kadar sezgisel hız sabitleyicisini kullanabilen, aktif olarak kullanabilen tek otomobil. Volkswagen'in sisteminde sezgisel hız sabitleyici 210 km/saatte bile çalışabiliyor. Sezgisel kısmından kastım da şu, bu araç bu özelliği kullanırken aynı zamanda kameradan gelen verilerden ve GPS datasından istifade ediyor. Dolayısıyla aynı anda hız limitlerine uyabiliyor. Nasıl oluyor bu? Örneğin GPS verisi aracın geçmekte olduğu bölgede 50 km hız limiti var uyarısı veriyorsa eğer araç hızını sürücüden bağımsız olarak örneğin 80'e gidiyorsa o an 50'ye düşürebiliyor. Eğer GPS datasında böyle bir bilgi yoksa ama trafik işaretlemesinde yine bir hız uyarısı varsa kameradan gelen data yardımıyla da araç yine sezgisel hız sabitleyicisini anladığım kadarıyla ilgili trafik kurallarına uygun hale düşürebiliyor. Bu gerçekten güzel. Aynı zamanda bu sistem kavşaklarda, adalarda, kesişme noktalarında da çalışabiliyor arkadaşlar. Yani sınıfındaki en gelişmiş hız sabitleyici sistemlerden birine sahip olduğunu söyleyebilirim. Yavaşlıyor, hızlanıyor, hızını dinamik olarak yönetebiliyor ve değişken trafik koşullarında bunun uyum sağlamasını sağlayabiliyor. Dediğim gibi bence 2020 model Passat'ın en büyük hikayesi bu tarafta yatıyor. IQ Drive adı altında önümüze gelecek olan teknolojilerde. Tabii Türkiye'ye gelecek paketlerde bu teknolojilerin hangileri baz versiyonu standart olur, hangilerini opsiyonel paketlerle alırız. Onu şu an için yorumlaması çok kolay değil. Özetlemem gerekirse 2020 model Passat adından anlaşıldığı üzere makyajlanmış bir Passat. Dışarıdan bakıldığı zaman özellikle far grubu ve tamponda yapılan ve ızgara tarafında güncellemeler fark yaratırken iç kısma girildiği zaman yeni dijital gösterge paneli, direksiyon ve aynı zamanda bilgilendirici sistemi sürüşte ise yepyeni sınıf 2 otonom sürüşe izin verebilen teknolojilerin fark yarattığını söyleyebilirim. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Ben sitemizde çıkan haberin altına gelen yorumları gördüm. Genelde tasarım konusunda daha büyük beklentiler olduğunu farkındayım. Ama zaten dediğim gibi ben de özellikle Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa versiyonu yeni Passat, 2020 Passat'larla ilgili olarak en çok Çin versiyonu beğendiğimi söylemem gerekiyor. Söz konusu dış tasarım olduğu zaman arkadaşlar. Motor seçeneklerine bakalım isterseniz. Tabii teknolojik olarak değerlendirdiğimiz için ben önce GT yani hibrit versiyonuna bakmak istiyorum ki burada önemli güncellemelerden bahsedebiliriz. Artık 13 kWh'lik bir lityum iyon batarya kullanılıyor arkadaşlar ki bu şehir içerisinde 55 kilometrelik bir mesafeye denk geliyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman %31'e varan bir gelişimden bahsedebiliriz. Çünkü önceki versiyonda 9.9 kWh'lik bir batarya paketi kullanılıyordu. Ki hibrit bir otomobil olduğu için tabii ki tane yanmalı bir motora da sahibi. 115 kWh saatlik 1.4 TSI motoru var ve 85 kWh saatlik bir elektrik motoruyla bir yere geldiği zaman toplam güç 160 kWh saate denk gelebiliyor ve önden tahrikli olan araçta 6 ileri DSG şanzıman, otomatik şanzıman olduğunda söylemem gerekiyor. Aracın şarj olma süresi de önemli. Madem hibrit bir araçtan bahsediyoruz, bataryanın şarj süresi de önemli. Hibrit versiyonu aracı şarj etmek için ön tarafta ızgaradaki Volkswagen logosunun sağ tarafında bir şarj portu var. Orayı kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Volkswagen'in verdiği bilgiye göre 230 voltluk 2.3 kWh'a gelen şarjı yazı ile diyelim, Passat GT'nin batarya paketi 6 saat 15 dakika civarında tam şarj olabiliyor. Eğer 360 voltluk 3.6 kWh'a denk gelen bir şarj yazı kullanılırsa duvardan ya da şarj istasyonundan bu süre 4 saat civarında olarak gerçekleşebiliyor. Tabii GT versiyonunda 3 farklı kullanım modu var. E modu aracın sadece elektrik motoru üzerine çalıştığı mod, 55 km'lik menzil çerçevesinde aracı kullanabiliyorsunuz. GT modu aracın iki motorunda eş zamanlı kullanıldığı modu olarak düşünülebilir ya da bir başka ifadeyle performans modu gibi de bakabilirsiniz. Hibrit modu ise dinamik olarak araç elektrik motorundan içten yanmalı motora geçiş yapabiliyor arkadaşlar. GT versiyonuna baktığımıza göre şimdi isterseniz ülkemiz pazarına yaygın olarak gelecek. Dolayısıyla bizi belki daha çok ilgilendiren motor seçeneklerine bakalım isterseniz. Makyajlanmış Passat'ta tabii ki dizel ve benzin seçenekleri olacak. Benzin tarafından 1.5 litre TSI motor 148-150 beygir civarında bir performans ortaya koyacak. Bunun yanı sıra 265-270 beygir seviyesinde 2 litrelik motor da yine seçenek olarak var. Ha, bu motorların hangileri Türkiye'ye yaygın olarak gelir? Bunları zamanla anlayacağız. Ama dizel tarafında da 2 litrelik yeni bir TDI Evo motor var. Biraz daha iyi emisyon değerlerinden bahsedebiliriz. Yine 1.6 118 beygirlik bir dizel motorun yanı sıra 2 litrelik yine 235 beygir civarında, 236 beygir civarında motor seçenekleri de olacak. Ama dediğim gibi Türkiye özel vergi politikası ve hedef fiyatlar doğrultusunda bu motorların hangilerini görebiliriz, hangilerini göremeyiz, hangi donanım paketleri Türkiye'ye gelir, bunları anlamak için beklemek gerekiyor. Çünkü bu aracın Avrupa'daki, Almanya'daki ön satışı Mayıs gibi başlayacak. Yaygın satış ise Ağustos sonu gibi gerçekleşecek. Dolayısıyla Türkiye için hangi motor seçeneklerinin, hangi paketlerin, hangi opsiyonların, hangi fiyat seviyelerinden geleceğini anlayabilmek adına biraz daha beklemek gerekecek sanırım. Tablo yılın ikinci yarısında daha fazla şekillenir diye düşünüyorum ama şu an önümde mevcut Passat'ın Türkiye fiyatları var. Yani 150 bin liralardan başlayan ve 455 bin dolara varan fiyatlar var. Daha fazla donanım seçeneği, daha fazla opsiyon ve daha teknolojik özelliklerle geleceği için fiyatlar konusunda bakalım, bekleyip görmekten başka bir çaremiz yok sanırım. Tabii aslında bu araçla ilgili konuşabileceğimiz bazı başka detaylar da var. Örneğin daha önce elektrikli Golf'te kullanılan elektromekanik servo fren sisteminin bu araca da geldiği söyleniyor. Ama videoyu daha fazla uzatmayalım şimdilik. Eğer arzu ederseniz bazı başka videolarda bu takım teknolojileri de yine mercek altına alır ve hep birlikte yorumluyor oluruz zaten. Sevgili arkadaşlar, ben Erdo Özağa. Sosyal medyada takip etmiyorsanız sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.